Ayrım 2.
Her öğrenci adına ve kendi adıma, yaşınız ne olursa olsun, ne öğretmeni olursanız olun, adınız ne olursa olsun, nerede olursanız olun, kim olursanız olun, elinizi öpüyorum. Öpüyorum ve başıma koyuyorum. Kabataş Lisesi'nde öğrenciyim. Liseyi Kabataş Lisesi'nde okudum. Tarih dersindeyiz. Lise son sınıf. Tarih öğretmenimiz Mehasin Hanım. Sınav yapıyor. Sözlü sınav. Beni kaldırmış. Mehasin Hanım şimdi düşünüyorum da ilginç bir öğretmen. Kesinlikle yüzü gülmez. Notu kıt mı kıt. En yüksek notu, karne notu 7. Onu da sınıfta bir arkadaşımız alıyor. Oğuz. Ben sanırım ilk karnede 6 almışım. Özelliği sözlü sınavda verdiği notu da o anda açıklaması. Sınava kalkıyoruz. Otururken de aldığımız notu söylüyor. Herkes aldığı ara notları biliyor. Benim ara notlarım 5-6. O gün tahta başında nasıl olduğunu anımsamıyorum. Mehasin Hanım'a tarih dersini sevmediğimi söylüyorum. Evet, düpedüz tarih dersini sevmediğimi. Mehasin Hanım bütün sınıfın önündeki bu cüretli, belki biraz da küstah açıklamaya dümdüz bakıyor. Asık bir yüzle, titizlenmiş bir sesle soruyor. Neden sevmiyormuşsunuz tarih dersini? Tarihin böyle anlatılışını sevmiyorum. Biz tarih diye rakamlarla isimler ezberliyoruz. Bence tarih bu değil. Mehasin Hanım'ın sesi alaycı bir titizlikle çıkıyor. Sizce tarih neymiş? Tarih ne bileyim, olayların açıklanması olmalı. Olayların tartışılması olmalı. Bir olay olmuş ama neden öyle olmuş? Nasıl olsaydı öyle olmazdı? Başka şeyler olsaydı da nasıl olurdu? Bunlar tartışılmalıydı. O zaman tarihi severdim herhalde. Öğretmenin sesi biraz alaycı, biraz azarlayıcı çıkıyor. Bizim bir müfredat programımız var, onu izliyoruz. Siz bu müfredat programlarını yapacak göreve gelirsiniz, müfredat programlarını düşüncelerinize göre düzenlersiniz. O zaman da tarihi öyle okuturuz. Oturun. Kendimi azarlanmış duyumsuyorum, küçümsenmişim. Oturuyorum, kızgın ve küskünüm. Sonraki günlerde dersler her zamanki seyrini izliyor. İkinci karneyi alıyoruz. Tarih notuma bakıyorum, 10. Gözlerim büyüyor. Olamaz böyle bir şey. Tarihten 10 almışım. Şaşkına dönüyorum. Arkadaşlar da şaşırıyor. Sonraki derste Oğuz elini kaldırarak söz istiyor. Efendim, benim notum 7. Erdal arkadaşımıza 10 vermişsiniz. Aldığı notları biliyoruz. Onun 6 alması gerekiyordu. İtiraz ediyorum. Mehasin Hanım kısa kesiyor. Karne notu alınan ara notların ortalaması değildir. Hocanın kanaat notudur. Arkadaşınızın notu benim kanaat notumdur. Oturun. Bu yüzü gülmez, notu kıt hocaya bakamıyor, düşünüyorum. Beni nasıl etkiliyor? Ama nasıl etkiliyor? Demek ki doğru düşündüğümüz zaman bunu söylemeliyiz. Demek ki bize her öğretileni kabul etmek zorunda değiliz. Demek ki öğretmenim beni küçümsememiş, beni azarlamamış. Demek ki Mehasin Hanım söylediklerimi beğenmiş. Demek ki doğru düşünmüşüm, doğru söylemişim. Ah Mehasin hocam, beni nasıl etkiledin? Beni ne doğru etkiledin? Bir daha seni hiç görmedim, seni hiç aramadım. Şimdi 40 yıl önceki bu olayı anımsıyorum. Neredesin bilmiyorum ama işte bilesin ki benim içimde hep yaşamışsın. Bilesin ki benim doğrularımda hep yaşamışsın. Benim mücadelemde hep yaşamışsın. Benim asık yüzlü notu kıt hocam. Bana hayatımın en büyük ödülünü vermişsin. Elini öpüyorum. Hapishanede öğretmenler. Sağmalcılar hapishanesindeyiz. C-16 koğuşunda. Bir gün kalabalık bir grup tutuklu geliyor. Getiren başgardiyan öğretmenlermiş diyor. Öğretmen tutuklular. Saçları kesilmiş, hapishane giysisi içinde bir grup yeni tutuklu. Hoş geldiniz diyoruz, hoş bulduk diyorlar. Gözlerini görüyorum. Gözleri bugün de aklımda. Öğretmen gözleri. Anlayışlı, sıcak, insancıl, sevecen bakan gözler. Sevgiyle bakan gözler. Saygıyla bakan gözler. Meraklı olmadan merakla bakan gözler. Gözlere bakan gözler. İnsana parlayan gözler. Gözlerine bakıyorum. Evet, bunlar öğretmenler diyorum. Bunlar öğretmen gözleri. TİSİP davasından yargılanıyorlarmış. Gölcük'ten gelmişler. Koğuşa yerleştirdik. Sessiz ama kararlılıkla birbirine yardım ederek yerleştiler. Karışık bir koğuşta hepimize güven veren, sağduyulu, çalışkan, uyumlu, güçlü bir yeni grup oldular. Koğuşta kaçakçılar, sendikacılar, gençler, biz barışçılar vardık. Şimdi öğretmenlerimiz de vardı. Kendi aralarında hemen nasıl organize oldukları dikkatimi çekti. Renkli naylon iplikler getirttiler, pazar torbaları, fileleri örmeye başladılar. Onları hayranlıkla izliyordum. gökkuşağı fileleri yapıyorlardı. Parlak gökkuşağı renkleriyle ördükleri pazar filelerine bakıyordum. Kadınlar bu filelerle çarşıya, pazara gitmeliydiler. O fileleri patateslerle, domateslerle doldurmalıydılar. Üreten insanın bu gücünü hayranlıkla seyrediyordum. Sabahları erkenden kalkıyor, topluca jimnastik yapıyorlardı. Her şeyleri düzenli, uyumlu, birbiriyle dayanışma içindeydi. Onlarda öğretmenlik mesleğinin bütün erdemlerini gördüm. Onları hapiste görmek öğretmenlere saygımı arttırdı. Onlar inançları için yatıyorlardı. Onlar yurdumun özgürlüğü için yatıyorlardı. Sonra tahliye oldular. Önce bir bölümü, sonra diğerleri. Dışarıda da görüştük. Öğretmenler, kendi yurdunda sürgünsün. Elinizi öpüyorum. Zelin Artu, öğretmen. Bir taşra elinde tanıştık. Bir imza ve söyleşi gününde. Yaptığımız söyleşi Varlık Dergisi'nin Ağustos 1988 sayısında yayınlandı. O söyleşiye kısa bir ön söz yazmış. Beni nice gönendiren sözler söylemiş. Beni, bizi nice anlayan, nice duyan sözler. Size aktarmak istiyorum. Siz benim dostumsunuz. Erdal Atabek'le o güzel insanla söyleşirken insan sıcağının mutluluğunu duydum. Sürgünde, kendi yurdunda kitabından, dergisinden, sinemasından, tiyatrosundan, öteki kültürel etkinliklerinden, dahası emeğinin karşılığından sürgün edilmiş taşra insanını birkaç saatliğine de olsa sevgi gemisine bindirip insan sıcağının açık denizlerinde gezdirdi Atabek. O birkaç saatin içinde toprağın hareketini duyduk, tohumun gücünü kavradık. İnancımızı, direncimizi, umudumuzu ektik yüreklerimize. Birkaç saat, yalnızca birkaç saat içinde nasıl da yemyeşil filizler uzanıverdi gökyüzüne doğru. İnsan insanı sürgünde buldu. Bugünümüz yarınlarımıza filiz verdi, sürgünde. Bu güzel söyleşiden arta kalan her sözcüğü zulamda saklayacağım, yarınlar için. Bir yaşama biçimi. Kimi meslekler salt uğraş değildir, bir yaşama biçimidir. Öğretmenlik bu mesleklerden. Artık o hep öğretmen olarak yaşamak zorundadır. Öğretmene yakışanı yapacak, yakışmayanı yapmayacaktır. Toplumdaki öğretmen imgesine uygun olmak zorundadır. Genç kızdır, onun da özlemleri vardır. Eğlenmek isteyecektir, hayatın içinde olacaktır. Kendisini anlayan bir erkek arkadaşı olsun isteyecektir. Evlenmek isteyecektir. Bir taşra ilinde, bir ilçede büyük kentlerin özlemini çekecektir. Oralardaki konserlerin, görülmesi gereken filmlerin, tiyatroların yazılarını sadece gazetelerden, dergilerden okuyacaktır. Büyük kentlerin kültür sanat çevresini merak edecektir, özlem duyacaktır. Yurdunun geri kalmışlığının acısını duyacaktır. Genç kızdır, genç erkektir, kadındır, erkektir, bekardır, evlidir, çocukları vardır, çocukları yoktur, ailesi kalabalıktır, tek başınadır, insandır. İnsandır ve insan yetiştirme mesleğindedir. Nasıl yaşanacağını bilip de yaşayamayandır. Ne yapacağını bilip de yapamayandır. Nasıl olacağını bilip de olmayandır. Öğretmen. İnsandır, onun da umutsuzlukları vardır. Onun da acıları vardır, onun da zayıf yanları vardır. Onun da istekleri vardır. Onun da hayattan alacakları vardır. Öğretmen. Okumaktadır, bilmeye çalışmaktadır. Bildiklerinin gerekleri vardır. Yurdu daha iyi olsun isteyecektir. Ondan korkacaklardır. Onu kovuşturacaklardır. Onu soruşturacaklardır. Onu korkutacaklardır. Onu başka yerlere atayacaklardır. Onu mesleğinden soğutacaklardır. Onu yaşamaktan bezdireceklerdir. Öğretmen, yoklarını hep sarmak zorundadır. Temiz giyinmek zorundadır. Bir evde oturmak zorundadır. Geçinmek zorundadır. Öğretmen, düşünce özgürlüğü olmayan yurdumda aklının özgürlüğünü arayan, yaşama özgürlüğü olmayan yurdumda yaşamaya uğraşan, hayata yazgı demediği için başı belalara giren, öğretmen, insana ekilen tohum, insanda yeşeren tohum, insanla büyüyen tohum, kendi yurdunda sürgünsün, insana sürgünsün, yeşeren dallarda yeniden doğan sürgünsün, bahar sürgünüsün, bahar sürgünü. Benim öğretmenlerim. Maxim Gorki benim üniversitelerim der. Maxim Gorki'nin üniversiteleri çalıştığı yerlerdir, yaşadığı yerlerdir. Benim öğretmenlerim de sadece okullardaki öğretmenlerim olmadı. Şimdi benim öğretmenlerimi düşünüyorum da okurken ne çok şey öğrendim, yaşarken ne çok şey öğrendim. Yazarlar, şairler, düşünürler, bilim adamları bana ne çok şey öğretti. İlk okuduğum roman Karamazov Kardeşler'di. İlkokul öğrencisiydim. Babamın kitaplığından almıştım. Babam öğretmendi. Bana her şeyin zamanı olduğunu, okumam gereken kitapları zamanı gelince bana vereceğini söylemişti. O çağımda şimdiki gençlerin bilmediği pek ünlü Köprü Altı Çocuklarını okumam isteniyordu. Okuyanda acıma duyguları uyandıran bir kitaptı bu. Bir gün babamın kitaplığından Karamazov Kardeşleri aldım ve okumaya başladım. Kitabı izinsiz almıştım. Gizli okuyordum. Okuduktan sonra da yerine gizlice koydum. Kitap beni alt üst etti. Ne Dostoyevski'yi biliyordum ne de roman sanatını. Sadece kitabı okumuştum. Onu seçmem bile kuşkusuz rastlantıydı. Ama işte ilk öğretmenim Dostoyevski olmuştu. İnsanların neler yaşayabileceğini, nasıl zıt karakterler taşıyabileceğini, olaylar karşısındaki değişik tepkilerini ondan öğreniyordum. Baba Fyodor Pavlovich'i, Dimitri'yi, Alyosha'yı, Katerin Ivanovna'yı, Ivan'ı, Grushenka'yı belki de okumadım, yaşadım. Fyodor Pavlovich'ten nefret ettim. Dimitri'ye hayran oldum. Alyosha'yı sevdim. Katerin Ivanovna'nın önünde diz çöktüm. Grushenka'ya aşık oldum. Günlerce onların arasında gezindim, onlardan biri oldum. Belki de onların hepsi oldum. Artık kitap okumanın tadını almıştım. Babamın kitaplarını gizlice okumayı sürdürdüm. İlk başkaldırım bu değildi. Ama en süreklisi bu oldu. Böylece ne çok öğretmenim olmuştu. Kitaplar hayatımın en büyük tutkusu oldu. Tıp fakültesinde öğrenciyken sırtıma gömlek almak için verdikleri parayı kitaba yatırır, gene eski gömleklerimi giyerdim. Elime para vermeye korkarlardı. Ben de yanımdaki paradan korkardım. Kemerime takılı zincire, o zaman geçerli olan, ortası delik bir 100 para geçirmiştim. Bütün paramı kitaba verdiğim zaman eve dönmek için tramvaya vermem gereken 100 para. Öğrenci bileti 100 paraydı. Ortası delik bir bakır rengi para. Bir kitapçı dükkanına girdiğim zaman kendimi tutamayıp üstümdeki bütün parayı kitaplara yatırmaktan korkardım. Korkum da ne sık gerçekleşirdi. Ama ne çok öğretmenim olmuştu. Yüzyıllar boyu yazılanlar, dünyanın her yanında yazanlar, başka dillerden kitaplar çevirenler, onları yayınlayanlar, onları satanlar sağ olsunlar. Kitap yazanları, onları yayınlayan yayıncıları, onları bize getiren kitabevi sahiplerini şükranla anıyorum burada. Minnetle anıyorum. Hiçbiri bana neler verdiklerini bilemez. Hiçbiri benim bu kitapkolik insanın hayatına neler kattığını bilemez. Ama ben biliyorum. Onlara şükranlarımı sunuyorum. Sonsuz şükranlarımı. Arkadaşlarım öğretmenlerim oldu. Arkadaşlarım bana ne çok şey öğretti. İlk ihaneti bir arkadaşımdan öğrendim. İlkokul öğrencisiyim. Arkadaşım kendisine ağabey dediğim benden birkaç yaş büyük bir çocuk. Onun da annesi babası öğretmen. O da kitap seviyor. O zaman yayınlanan polisiye öyküler var. Yerli olanı 15 kuruş, yabancı dizi 25 kuruş. Yıl ne olmalı? Herhalde 1940'lar. Arkadaşımla bir anlaşma yaptık. Yerli diziyi ben alacağım, yabancı diziyi o. Aldığımız kitapları birbirimize vereceğiz, okuyacağız. Sonra da herkesin kitabı gene kendisine kalacak. Ben aldığım her kitabı veriyorum, arkadaşım okuyup bana geri veriyor. O sıra derslerim olmalı, ben onun aldığı kitapları okuyamıyorum. Sonra bir gün ondan aldığı kitapların birincisini istedim. Bana kitapçı dükkanı açmadık dedi. Kulaklarıma inanamadım, dünya böylesine yıkılamazdı. ''Nasıl olur? Seninle anlaşmıştık. Bendeki kitapları okudun. Böyle konuşmamış mıydık?'' Arkadaşımın yanıtı aynı oldu. Kitapçı dükkanı açmadık. İlk ihaneti öğreniyordum. Her şeyin ilki zordur. İhanetinde. Ama iyi bir ders alıyordum. Sonradan işime çok yarayacak bir dersi bu. Sonraki günlerde birçok şeyi yeniden öğrenmem gerekti. İnsanlara güven duygumu kaybetmemeyi öğrendim. İmdadıma Karamazov kardeşler yetişti. İnsanların değişik davranışları, zıt karakterler taşıması, nefretler, aşklar. Bu arkadaşım öyleydi ve o kadardı. Başkası başka olacaktı. İnsanlara güvendim ve hep güvenmeyi öğrendim. Çok yakınlarda başımdan geçen bir olayı da anlatmalıyım. Bundan 3 ay kadar önceydi. 1988 yılının Haziran ayı olmalı. Kadıköy Postanesi'ne gittim. Sabahın erken saati. Saat 9 olmamış. Postane henüz günlük çalışmasına başlamamış. Bilim Sanat Dergisi'ne yazımı postalayacağım. Gece servisi bölümüne gittim. Onlar da gece boyu süren servislerini kapatmışlar. Bir genç görevli duruyor, servisi kapattık dedi. Canım sıkıldı. Bu mektubu göndermem gerekiyordu dedim. Görevli genç adam, bana bırakın ben gönderirim dedi. Düşündüm. Yazı tek nüsha, kopyası yok. Vermezse yazı gitmez. Genç adam bana bırakın dedi. Yüzüne baktım. O hiç unutmayacağım şu sözleri söyledi. Sizi tanıyorum. Siz Erdal Atabek'siniz değil mi? Siz insana güvenirsiniz. Bana güvenin ve mektubunuzu bırakın. Ben onu göndereceğim. Teşekkür ettim. Mektubu bıraktım. Çıktım. Gerçekten de mektup yerine zamanında gitti. Yazım her ulaştığında Aykut Göker kardeşim bana telefon eder, yazıyı aldığını, yazıyla ilgili düşüncelerini söylerdi. Gene Aykut Göker kardeşim telefonu açtı, yazıyı aldığını söyledi, düşüncelerini söyledi. O gün postaneden çıktığımda tanımadığım genç memurun söylediklerini düşündüm. Siz insana güvenirsiniz demişti. Doğruydu, ben insana güvenirdim. İnsana hep güvendim. Güvendiğim için aldandığım zaman da güvendim. Güvendiğim için yanıldığım zaman da güvendim. İnsana hep güvendim, insana hep güvenirim. Bana aptalsın diyeceklere de hep gülerim. İnsanım, insan olmak istiyorum, insan kalmak istiyorum. Arkadaşlarım ve öğretmenlerim. Babam ve Ustam diye bir film görmüştüm. Önemli bir film. Orijinal adı sanırım Mapadro Padrone'ydi. Bu filmi görmenizi isterim. Bir yerlerde bulun ve görün. Ben de arkadaşım ve öğretmenim diyorum. Her arkadaşım bana öğretmen olmuştur. En iyi arkadaşlıklarımdan biri lisede bir kavgayla başlamıştı. Lise 1. sınıfta sinirlendiğim bir arkadaşla yumruk yumruğa dövüşmüştük. Biz dövüşürken araya girdiler. O arkadaş orada beğendiğim bir davranış gösterdi. Kavgayı bıraktı. Ben de hemen bırakmıştım. Dövüşürken araya girildiğinde gösterişçiler araya girenlerin omuzlarından, yanlarından gösterişçi çabalara girerler. Artık dövüşmeye izin verilmeyeceği bellidir. Araya girenlerin orasından burasından hamle yapmak sadece gösteriştir. Bunu bilirdim. Onun da bunu bilmesini beğendim. Teneffüs oldu. Ben çıkmadım. O arkadaş da çıkmadı. Herkes çıktıktan sonra birbirimize saldırdık. Kavgaya devam ettik. Hiçbir kavgaya ilk başlayan olmadım. Bana saldırıldığında da kızmam gerekirdi. Kızıncaya kadar yediğim yumruklara da aldırış etmezdim. Önemli olan kendimi haklı bulmamdı. Kendimi haklı bulmazsam dövüşemezdim. Kendimi haklı bulana kadar her şeye dayanırdım. Kendimi haklı bulduğum zamansa artık gözüm bir şey görmezdi. Kendimi haklı bulmam için bana bir yanlış yapılması gerekirdi. Bir küfür, bir alay, buna benzer bir şey. Boş sınıfta kavgamızı sürdürdük. Yetiştiler, bizi güçlükle ayırdılar. O anda geldiklerine çok canım sıkılmıştı ama bıraktım. Sonra bir yıl dargın kaldık. Bir daha kavga etmeye de girişmedik. Onun kendi arkadaşları vardı, benim de kendi arkadaşlarım. Ayrı iki gruptandık. Bir yıl hiç konuşmadık. Bu arada o arkadaşı beğendiğimi anladım. Lise 2. sınıftaydık. Bir gün yanına gittim. Bunu anımsıyorum. Ben gittim ve dargın olmamızı saçma bulduğumu, arkadaş olmak istediğimi söyledim. Kendisinin de öyle düşündüğünü söyledi ve arkadaş olduk. En iyi arkadaşım oldu. Liseyi bitirdik. İkimiz de tıp fakültesine gittik. Öyle iki arkadaş olduk ki birimizi düşünen öbürümüzü de düşünürdü. Sonuna kadar en iyi arkadaşım oldu. İkimiz de doktor olarak fakülteyi bitirdik. O Almanya'ya gitti. Orada da çok başarılı oldu. Bir Alman kızıyla evlendi. Şimdi hayatta değil. Onu çok sevmiştim ve şimdi yaşamıyor. Ne acı. Bana ne çok şey öğretmiştir. Çok duyarlıydı. Çok iyi resim yapardı. İyi gitar çalardı. Güçlü bir insan yanı vardı. Yumuşak bir kişiliği vardı ve çok karakterliydi. Benim sert kişiliğimi yumuşatmıştır. Onu yakından tanıdıktan sonra birçok davranışımı kaba bulmuşumdur. Yontulmam gerektiğini düşünmüşümdür. Kendimi yontmuşumdur. Bana kendinden başkalarını düşünmeyi öğretmiştir. Bana sevgiyi düşündürmüştür. Bana insan olmayı düşündürmüştür. Arkadaşım ve öğretmenim Özer Avgan, huzur içinde yat. Kendi yurdunda sürgünler. Bir gün iki genç hemşire geliyor. Bir dergi çıkarmak istediklerini söylüyorlar. Bir meslek dergisi. Hemşireler, uzun çalışma yıllarım onlarla birlikte geçti. Hemşireler, hemşire okullarının gencecik kızları. Ellerinde mumlarla yaptıkları kep giyme törenleri. Karanlıkları ellerindeki mumlarla aydınlatacak olanların mesleği. Artık onlardan hep özveri beklenecektir. Özveri sözcüğünün ne tehlikeler taşıdığını düşünüyorum. Yorucu bir gece nöbetinden sonra izin mi istiyorsunuz? Ne izni? Siz hemşiresiniz. Gideceksiniz de bu hastalara kim bakacak? Siz hemşireliği öğrenmemişsiniz. Hemşirelik özveri mesleğidir. Paranız mı az? Neden azmış paranız? Hastanede yatıyor kalkıyor yemek yiyorsunuz. Paranız neden azmış? Siz özveriyi bilmiyorsunuz. Köy ebeleri. Gece yarısı odasından kalkıp doğumlara giden, giderken aklından bin bir düşünce geçen, bilinmedik olasılıklardan korkan, oralarda bir başına yaşayan, bir başına çalışan genç kızlar. Sağlık ocağı hemşireleri, bucaklarda, ilçelerde çalışan genç kızlar. Hep dikkat etmek zorunda kalan, hep kendini korumak zorunda olan, il hastanelerinde çalışan hemşireler. Günlük viziteler, kan almalar, laboratuvara göndermeler, serum takmalar. Gece nöbetleri, ameliyathaneler, hastaların sorunları. Biri gidip biri gelen hastalar. Hayatları boyunca yapacakları iş, meslekleri. Hep şefkatli olacaksınız. Sizler yeryüzü meleklerisiniz. Hasta sizden şefkat bekler. Şefkatli ve ilgili olacaksınız. Mesleğiniz özveri mesleğidir. Şefkat ve ilgi. Hemşirenin şefkat ve ilgisi nasıl yorumlanacak acaba? Şefkat ve ilgi hemşirenin görevi mi sayılacak yoksa bir genç kızın yakınlığı mı? Hemşire bunu da hep hesaba katmak zorunda kalacaktır. Özveri. Neden bazı meslekler özveri mesleğidir? Neden bazı meslekler kutsal meslektir? Yeni bir dergi çıkarmak isteyen iki genç hemşire karşımda oturuyor. Bunları düşünüyorum. Onlara bir dergi çıkarmanın güçlüklerini anlatıyorum. Ekonomik güçlükler. İlk heyecanlar geçtikten sonra işleri yürütmenin daha da güçleşeceğini, yeni bir derginin tanıtılmasındaki güçlükleri. Ama düşüncelerinin çok önemli olduğunu, başarılarının belki de hemşirelik mesleği için bir dönemeç olduğunu. Nabız dergisi çıkıyor. Dergi çevresine toplanan hemşireleri yavaş yavaş tanıyorum. Azimli, kararlı, bilinçli genç hemşireler. Hayatının törpülenmelerine karşı koyan, mesleğin yorgunluklarına direnen insanlar. Hemşirelik gününde düzenledikleri panelde konuşuyorum. Kutsal meslek nitelemesinin, özveri mesleği nitelemesinin özünde gizli bir sömürünün yattığını söylüyorum. Emeğin haklarını vermemek için, emekçilerin haklarını sömürmek için onlara kutsal meslek sahipleri, özveri göstermek zorunda kalanlar diye seslenildiğini söylüyorum. Bu sözlerden korktuğumu söylüyorum. Ticaret yapanlara, alışveriş dünyasının irili ufaklı insanlarına, iş adamlarına neden kutsal meslek sahipleri diye seslenilmez, neden onlardan özveri beklenmez, bunu soruyorum. Oyun çok ortada değil mi? Bunu anlatıyorum. Hemşireler dikkatle dinliyorlar, dikkatle ve bilinçle. Ellerindeki mum göz bebeklerinde parlıyor. Kendi yurdunun sürgünleri. Bu sürgünlüğe son verecek olan gene kendileridir. Bilinçlenecekler, birleşecekler, bu sürgünlüğe son vereceklerdir. Diğer sürgünler gibi, diğer sürgünlükler gibi. Onları kutluyorum. Bir derginin sürgünlüğü. Bilim ve Sanat Dergisi. 12 Eylül karanlığında atılan ışıklı bir adım. 8 yıldır yayınını sürdürüyor. Bilimin ve sanatın aydınlığını sürdürüyor. Hapishanede yatarken düzenle gönderirlerdi. Heyecanla bekler, heyecanla okurdum. Çıktıktan sonra da aynı heyecanla okumayı sürdürdüm. Sonra ben de dergiye yazmaya başladım. Bu kitapta yer alan yazıların çoğu Bilim ve Sanat Dergisi'nde çıkan yazılardır. Onlar benim için sadece yazılar değildi. Bütün bir hayat sürecinin bendeki yansımalarıydı. Onları çok severek yazdım. Yazılarımın o dergide çıkması benim için büyük bir onurdu. Büyük bir onurdur. Şimdi Bilim ve Sanat Dergisi güç günler yaşıyor. Derginin bütün giderleri artıyor, gelirleri azalıyor. Geçmişte dağıtımı engellenmişti, şimdi çıkışı engelleniyor.